Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Humeze suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline. Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır. Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanmaktadır. Hayır, andolsun o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir ki o yüreklerin üstüne tırmanıp çıkmaktadır. O onların üzerine kitlenecektir. Kendileri de dikilip yükseltilmiş sütunlarda bağlanacaklardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında Kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 15 Aban 1399, Hicri Kameri 19 Rebiülevvel 1442 ve Miladi Takvimle 5 Kasım 2020 Perşembe. Sevgili dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra ben Meysem Feriver ve arkadaşım Muhammed Bahtiyari ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, İmam Hümeyni Mektebi'nde İran'da Doğa Terapi Turizmi ve Yaşam Anahtarları isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılabı rehberinden mahkumların affına onay geldi. Dinlere saygısızlığın önlenmesi için düşünürlerden mektup hazırlığı. Kasım'ı terörizme karşı sürdürülebilir ve siyasileşmemiş mücadeleye ihtiyaç var. İran Dışişleri Bakanı Karakas'a gitti. ABD başkanlık seçimleri Biden önde. Aliyev, Azerbaycan ordusu 7 köyü daha kurtardı. Ve Türkiye'den sosyal paylaşım ağlarına ağır ceza geldi. Şimdi detaylar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi mahkumlardan 3780 kişinin af kapsamına alınarak serbest bırakılmaları veya cezalarının hafifletilmesiyle ilgili öneriyi kabul etti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve Hazreti İmam Cafer Sadık aleyhisselamın veladet yıl dönümü münasebetiyle askeri ve muhtelif sivil mahkemelerde yargılanan mahkumlardan 3780 kişinin af kapsamına alınarak serbest bırakılmaları veya cezalarının hafifletilmesiyle ilgili öneriyi kabul etti. İran Yargı Erkeği Başkanı Ayetullah İbrahim Reisi, Peygamber Efendimizin ve Hazreti İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümü münasebetiyle İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'ye yazdığı mektupta gerekli şartlara sahip 3780 mahkumun cezalarının hafifletilmesi ve affedilmesini önermişti.
Dünya genelindeki kanaat önderleri ve düşünürlerden oluşan bir grup, peygamberlere, ilahi dinler ve mensuplarına saygısızlığı önlemek için yasaların çıkarılmasını istedi. Fransa başta olmak üzere dünyadaki bilim insanları, aydınlar ve tüm milletlere hitaben yazılan mektupta kanaat önderleri ve düşünürler, insanlara karşı saygısızlık, ayrımcılık ve nefrete yol açan her türlü girişimin insanların özgürlüğüne karşı bir eylem olduğuna vurgu yapıldı. Mektupta Fransa yönetiminin 1940'lı yıllarda 1 milyonu aşkın El Cezayirli'yi katliam etmesi, 29 Kasım 1947'de yüzlerce Vietnamlı sivilin kıyımından geçirmesi ve Afrika dahil sömürgecilik işgali döneminde insan haklarının ihlal etmesi dahil Fransa yönetiminin geçmişteki bazı cinayetlerine ve Fransız Charlie Hebdo'nun İslam, Müslümanlar ve Yüce İslam Peygamberine hakareti ve Fransa Cumhurbaşkanı'nın bu hakaret içerikli eylemi savunmasını işaretle, İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik başta olmak üzere dünyadaki tüm kanaat önderleri Fransız düşünürlerden istişare ve dayanışmayla zulüm, adaletsizlik ve nefret söylemi alanının büyümesine yol açan dinler, ırklar ve etnik gruplar arasındaki çekişmelerin önüne geçmelerini istediler.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Asya Parlamento Asamblesi'ndeki Dostluk Grubu Başkanı Masume Paşa-i Behram, asambleye gönderdiği mesajda Fransız derginin Yüce İslam Peygamberine hakaretini iğrenç ve cahilce bir girişim olarak niteleyip kınadı. Paşa-i Behram mesajında Fransız derginin Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme yönelik hakareti ve Fransa Cumhurbaşkanı'nın mantıksız savunmasının temelsiz bir iddia, ifade özgürlüğünün araç olarak kullanılması ve Müslümanların dini değerlerine açık hakaret ve provokatif tavır olarak niteledi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Asya Parlamento Asamblesi'ndeki Dostluk Grubu Başkanı Masume Paşa-i Behram, dünyanın barış ve dostluğa ihtiyaç duyduğu bir sırada bu tür davranışların çağdaş dünyadaki cahiliye ve fikri yozlaşmanın örneklerinden olduğunu vurguladı. Paşa-i Behram, muhtelif ilahi dinlerin arasında barışık yaşam ve etkileşimin Yüce İslam Peygamberinin en büyük misyonu olduğunu belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Fransa Büyükelçisi, terörizme karşı devamlı, akıllı, topyekun, sürekli ve siyasi ve ekonomik menfaatçilik ve siyasi saiklerden uzak mücadeleye ihtiyaç duyulmakta olduğunu kaydetti. Dün Afganistan'ın Paris Büyükelçiliği'nde Kabil Üniversitesi'ne yönelik düzenlenen terör saldırısının kurbanları anısı için açılan taziye defterini imzaladıktan sonra bir tweet atan İran'ın Paris Büyükelçisi Behram Kasimi, bu tür girişimlerin teorik, finansal, lojistik ve eğitimsel kökleri ve türlü şekillerde onların gerçek hamilerinin terörle mücadele ve insan haklarını gündemine alan ülkeler ve güçlerin tamamı tarafından bilindiğini yazdı. Dünyada çifteli standartlarından üzüntü duyduğunu belirten Kasimi, terörizm ve terörün tüm şekil ve tezahürleriyle nerede ve hangi amaçla olursa olsun kınandığını kaydetti. Pazartesi günü 3 silahlı saldırganın Kabil Üniversitesi'ne düzenlediği saldırıda 22 öğrenci hayatını kaybederken 40'tan fazla kişi de yaralanmıştı.
İran'ın Kiev'in Büyükelçisi Menuçeh Muradi ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Yevgeniye'nin bu ülkeye ait uçak kazası ile ilgili müzakerelerde bulundular. Görüşmede İran Büyükelçisi ve Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Ukrayna'ya ait uçak kazası ile ilgili ikinci tur müzakerelerin sonuçlarını olumlu niteleyerek Kasım ayının sonlarına doğru veya Aralık ayının başlarında Kiev'de düzenlenecek üçüncü tur görüşmelerin tarihi ve gündemi hakkında görüş tahtisinde bulundular. Yenin görüşmede İran İslam Cumhuriyeti yetkililerine ikinci tur görüşmelerde sergiledikleri yapıcı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ederek Ukrayna'nın Kiev'de düzenlenecek üç tur görüşmeleri düzenlemeye hazır olduğunu ifade etti. Ukrayna'ya ait yolcu uçağı 8 Ocak 2020'de Tahran yakınlarında düştü. Kaza sonucu 167 yolcu ve 9 mürettebat yaşamını yitirdi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Venezuela'nın başkenti Caracas'a gitti. Bakan Zarif, Latin Amerika turunun ilk ayağı olan Venezuela'ya gelerek bu ülke Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza tarafından karşılandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, pazartesi günü yaptığı açıklamada Zarif'in Bolivya, Küba ve Venezuela'yı ziyaret edeceğini duyurmuştu. Zarif, bu tur kapsamında Bolivya'nın yeni devlet başkanı Luis Arce'nin Yemin törenine katılacak ve Küba ile Venezuela yetkilileriyle ikili ekonomik ve ticari münasebetlerin güçlenmesini görüşecektir.
Tahran Radyosu'ndan haber bültenimiz devam ediyor. Amerika başkanlık seçimlerindeki Demokrat aday Joe Biden, Michigan ve Wisconsin gibi kritik eyaletleri kazanarak delege sayısını 264'e yükseltirken Trump'ın delege sayısı 214'te kaldı. Amerika'da Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden'ın yarıştığı 59. başkanlık seçiminde oylarının sayımına devam ediliyor. Amerika başkanlık seçimlerinde seçmenler esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor. Delegeler kurulu adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor. Bu sayının yarıdan bir fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday başkan olmak hakkını kazanıyor. Amerika başkanlık seçimlerinde iki kritik eyalet olan Wisconsin ve Michigan'da yarışı önde tamamlayan Biden delege sayısını 264'e yükseltirken rakibi Trump 214 delegede kaldı. Demokrat aday Biden şu ana kadar önde olduğu 6 delegeye sahip olan Nevada'da da ipi göğüslerse başkanlığını ilan edebilecek. Bu arada Trump'ın bazı eyaletlerdeki sayımın durdurulması için yaptığı girişimlerin ardından New York'ta protestocular sokaklara döküldü.
Amerika'da başkanlık seçiminin Demokrat adayı Joe Biden dün akşam yaptığı açıklamada başkanlık seçimini kazanacağından emin olduğunu belirtti. Delaware'de basın toplantısında konuşan Biden, yeteri kadar eyaletlerde 270 delege oyunu kazanmak için zafer yolunda olduğunu belirtti. Biden, tüm Amerika'nın başkanı olacağını ve tüm Amerikalılar için çalışacağı sözünü verdi. Biden ayrıca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da kazanacağımıza eminim ama bu yalnızca benim ya da bizim zaferimiz olmayacak. Amerikan halkının, demokrasimizin, Amerika'nın zaferi olacak ifadelerini kullandı. Amerika Başkanı Donald Trump da Amerika'da dün yapılan ve sonuçları henüz netleşmeyen 59. başkanlık seçimlerine ilişkin Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu. En kritik eyaletlerden Pensilvanya, Wisconsin ve Michigan'da Biden için kullanılan oyların ortaya çıktığını savunan Trump, bu ülkemiz için çok kötü ifadesini kullandı.
Pensilvanya Eyalet Mahkemesi, Amerika Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasının seçim düzenlenmesi ve oy sayımı ile ilgili davasını reddetti. Trump'ın seçim kampanyası, Cumhuriyetçi seçim yetkililerine Pensilvanya eyaletinde oy sayımını gözlemesine izin vermediği iddiasıyla dava açmıştı. Ancak Pensilvanya hakimi, gözlemcilerin oy sayımını gözlemlemek için sandıklarda bulunmadığı için Philadelphia'da seçim heyetinin eyalet yasalarına uyduğunun düşünüldüğünü, koronavirüs ile mücadele için sağlık protokollerine uyulması halinde seçim yetkililerin oy sayımı sandıklarına yaklaşmasına engel olmadığını kaydetti. Öte yandan Pensilvanya valisi Tom Wolf, Trump'ın ekibinin Michigan ve Pensilvanya eyaletlerinde oy sayım işlemlerinin durdurulması için dava açmasını demokrasiye baltalamaya yönelik bir girişim olarak değerlendirdi. Wolf yaptığı açıklamada Philadelphia'daki yetkililer oyları mutlak bir şeffaflıkla sayıyor diyerek demokratik süreci zayıflatma girişimleri utanç verici ve eyaletteki her oyun sayılacağı konusunda söz veriyorum ifadelerini kullandı. Amerika Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası Michigan Mahkemesi'ne de oy sayımının durdurulması için başvuruda bulundu. Amerika Başkanı Trump Twitter'den her yerde Biden oyları buluyorlar. Pensilvanya, Wisconsin ve Michigan ülkemiz için çok üzücü açıklaması yaptı.
Amerika'da seçim sonrası başlayan olaylar sırasında bu ülke başkanı Donald Trump karşıtları Portland'de Amerika bayrağını ateşe verdiler. Portland'de dün Amerika Başkanı Trump karşıtları sokaklara indi. Protestocular adliye sarayı önünde toplanarak Amerika bayrağını ateşe verdiler. Öte yandan Los Angeles polisi, Amerika başkanlık seçiminin ardından tansiyonun arttığı bir sırada yaklaşık 40 kişinin kent merkezinde gözaltına alındığını duyurdu.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan ordusunun 7 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Cumhuriyeti ordusunun 7 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardığını duyurdu. Aliyev, Twitter hesabından, Muzaffer Azerbaycan ordusu, Cebrail'in Mirek ve Kavdar, Zengila'nın Meşedi İsmailli ve Şefi Beyli, Kubadlı'nın Başarat, Kara Kişiler ve Karacallı köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu, Karabağ Azerbaycan'ın da paylaşımında bulundu. Bundan önce de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Karabağ'da 8 köyün işgalden kurtardığını duyurmuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karabağ'da gerginliği durdurmaya çalıştığını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Putin, dün yaptığı açıklamada Moskova'nın Karabağ'da Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında savaşı durdurmak için elinden geleni yapacağını kaydetti. Putin, Karabağ krizi barışçıl şekilde ve silah kullanılmadan çözülebilir ifadesini kullandı.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in, ülkede faaliyet gösteren ülkücü hareketinin resmen yasaklandığını duyurmasına Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Bugün Fransız hükümeti tarafından lağvedildiği açıklanan Bozkurtlar isimli bir hareket olmadığı esasen bilinmektedir diyen Dışişleri Bakanlığı, alınan bu karara karşı en sert şekilde mukabele edeceğimizi vurguluyoruz ifadelerini kullandı.
Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarından Vkontakte, Türkiye'de görev yapacak temsilcisini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirdi. Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarından Vkontakte, Türkiye'de görev yapacak temsilcisini bildirdi. Gerekli bilgileri İnternet sitesinde yayımladı. Yasal sürede temsilci bildiriminde bulunmayan Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope, TikTok'un da aralarında bulunduğu kuruluşlara ise ceza kesildi.
Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Libya halkının önemli kesimini oluşturan Tuareg, Tebu ve Amaziglerin temsilcileriyle bir araya geldi. Kıran Twitter'dan yaptığı paylaşımda Tuareg, Tebu ve Amaziglerin temsilcilerini ağırladıklarını ve istişarelerde bulunduklarını belirtti.
Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 77 kişi daha hayatını kaybetti. Yeni hasta sayısı 2391 olarak açıklandı.
Amerika'da koronavirüse yakalanan hasta sayısı 9.8 milyonu aştı. Worldometer sitesinde yer alan bilgiye göre Amerika'da koronavirüse yakalanan hasta sayısı 9 milyon 801 bin 355 kişiye ve koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı ise 239 bin 829 kişiye yükseldi.
Filistinli gruplar, Siyonist askerlerin Batı Şeria'da bir Filistinli genci şehit etmelerini kınadılar.
Ve son haberimiz, Iraklı kaynaklar Bağdat'ta patlama meydana geldiğini duyurdu. Irak Sumeriye News sitesinde yer alan habere göre Bağdat'ın güneyinde yer alan El Devre bölgesinde bir patlama meydana geldi. Haberde patlama ile ilgili daha fazla bilgiye yer verilmedi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizin sonuna geldik. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarıyla beraber ilk yorumumuz Lavrov'un 2000 kadar paralı askerin Karabağ'da bulunması hakkındaki uyarısı etrafında. Rusya defalarca radikal teröristlerin varlığının bu ülkede Orta Asya ve Kafkasya bölgesinde yarattığı güvenlik tehlikeleri hususunda uyarılarda bulunarak bu süreç ile ciddi mücadeleye hep vurgu yapmıştır. Şimdi de terörist unsurların Karabağ Savaşı'na dahil olması Moskova'nın uyarılarına yol açtı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Türkiye dahil yabancı aktörlerden Batı Asya'da bulunan paralı askerlerin Karabağ'a gönderilmesini engellemelerini istediğine vurgu yaparak sözlerine şunları da ekledi. Çatışmaların yaşandığı bölgede 2000 kadar paralı asker bulunmaktadır. Lavrov'un söylediğine göre bu husus daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Recep Tayyip Erdoğan arasında 27 Ekim günü görüşmesinde ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan liderleri arasındaki düzenli konuşmalarda ele alınmıştır. Aslında Lavrov bu açıklamaları ile Türkiye bölgesel siyasetleri çerçevesinde aktif müdahalede bulunmak istediğini, kendisi ve ortaklarının çıkarlarını Karabağ bölgesinden Libya'ya kadar radikal teröristler göndermekle karşılamak istediğini kastediyor. Bu teröristlerin ve paralı askerlerin varlığına paralel olarak Türkiye'nin Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan Cumhuriyeti'ne verdiği doğrudan desteklerde Azeri ordusunun zafer elde etmesine ve kimi işgal altındaki toprakların kurtarılmasına yol açmıştır. Bu süreç devam etmektedir. Görünen o ki Ankara, Bakü'nün kararlı ve ciddi yandaşı olarak özellikle İran ve Rusya'ya ciddi tehdit oluşturan bu çatışmaları sonlandırma niyetinde değildir. Böylece Karabağ'da radikal unsurların bulunması hususundaki kaygılar bölgedeki bu savaşla ilişkili olmaktan ziyade radikal unsurların İran'a yakın sınır bölgelerde bulunması ve bir sonraki aşamada Güney Kafkasya ve sonuçta Rusya sınırlarına yakın bulunmalarıyla alakalıdır. Bu doğrultuda Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narishkin son dönemde şöyle bir açıklamada bulunmuştur. Karabağ bölgesi uluslararası terör örgütlerinin Rusya dahil bölge ülkelerine giriş kapısına dönüşebilir. Rusya radikal teröristler tarafından ciddi tehlike duyduğu için kendi toprakları içinde büyük uğraş vermesine yanı sıra onlar ile ülke sınırları etrafında da mücadele etmiş ve bir yandan da Eylül 2015'ten beri Suriye'de çoğu Rus kökenli ve Rusya, Orta Asya ve Kafkasya ülkeleri vatandaşı olan teröristleri yok etmeye çalışmıştır. Böylece Rusya onları uzak noktalarda etkisiz hale getirerek bir yandan da onların Rusya'ya dönmelerini engellemek istiyor. Buna rağmen Ankara'nın şimdi de radikal teröristleri eğitmek, donatmak ve sevk etme politikası Moskova'nın bu alandaki kaygılarını da arttırmıştır. Tabii Rusya bu alanda yalnız değil, İran'da, Karabağ'da terörist unsurların hem de sınırlarına yakın bölgede olması ve yarattıkları güvenlik tehditleri hususunda uyarılarda bulunmuştur. Suriye deneyimi de radikal teröristlerin tekfirci eğilimlerinden yola çıkarak İran'a ve Şialara karşı yoğun düşmanlık besledikleri, bu yüzden ellerinden geldiğince İran ve Şialara zarar vermek istedikleri söylenebilir. Bu mesele ise Tahran'ın da ciddi tepkileri ve uyarılarına yol açmıştır. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ise 3 Kasım Salı günü şöyle buyurmuşlardı. Güvenilir raporlara göre bölgeye giren teröristler hiçbir şekilde İran sınırlarına yaklaşmamalı. Sınıra yakınlaşırlarsa muhakkak kesin tepkiyle karşılaşacaklar. Görünen o ki Rusya ve İran'ın da ciddi tepkileri ve tutumlarından yola çıkarak Ankara hemen bu kararını gözden geçirmelidir.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Saad el-Hariri kabinesinin kurulmasının gecikme nedenleri başlığını taşıyor. Saad el-Hariri'nin geçen günlerde Lübnan'da yeni kabineyi tanıtması bekleniyordu ancak onun kabine tanıtımı ertelendi. El-Hariri'nin yeni kabineyi kurmaktaki gecikmesi hususunda iki temel nedene değinmek mümkün. Bu nedenlerden biri Hariri'nin siyasi konumunun sarsılması ve diğeri de onun önerdiği kabine şekli ve yapısıydı. Saad el-Hariri son 4 yılda 3. kez kabineyi kurmakla görevlendirilmiş. Bu aşamanın 2016 ve 2018'deki süreçler ile farkı El-Hariri'nin son dönemde daha az oy alması ve sırf kabine kurmak için gerekli olan 65 sandalyeyi elde etmesiydi. Bu husus Hariri'nin Lübnan'da kabine oluşturmakla ilgili tahminlerinin yanlış olduğunu gösteriyor. Çünkü Hariri ve destekçileri kabineyi oluşturabilecek tek kişinin Saad el-Hariri olduğunu lanse etmeye çalıştılar. Ancak sadece 65 parlamenterin güven oyunun alınması Lübnan'da kabine oluşturma sürecinin zor olacağını gözler önüne serdi. Fransız Foreign Policy bu hususta şöyle yazdı. Acaba Lübnan sorunları ve yaşadığı durum Hariri'nin istifasına yol açmadı mı? O zaman neden mevkiine dönmüştür? Gerçekte Hariri'ye karşı muhalifliğin artmasının nedeni de onun daha önce Lübnan başbakanı olması ve zaten sorunların ve itirazların artması ile istifa etmek zorunda kalmasıdır. Son bir yıl içerisinde ise Lübnan'da sorunlar azalmamış, daha da artmıştır. Hariri'nin kabine oluşturmasındaki gecikmenin bir başka sebebi de onun önerdiği kabinenin şekli ve yapısıdır. El-Mustakbal Hareketi Başkanı gayri siyasi kabinenin kurulmasına vurgu yapıp teknokrat kabineden yana olmuştur. Saad el-Hariri'nin bu önerisi Fransa'nın Lübnan kabine oluşturma yönündeki inisiyatifi sayılır. Fransa, Beyrut patlamasının ardından Emmanuel Macron üzerinden bu öneriyi ortaya attı. Buna rağmen el-Hariri'nin bu yöndeki önerisi ciddi muhalefet ile de karşılaştı. Çünkü bir yandan zaten Hariri'nin kendisi de teknokrat değil, tam olarak siyasidir ve diğer yandan da kimi Lübnanlı siyasi hareketler, özellikle de Cebral Basil başkanlığındaki Özgür Ulusal Hareket de siyasi teknokrat yapılı kabinenin oluşturulmasına vurgu yapıyor. Buna paralel olarak Amerika ve Suudi Arabistan da Lübnan'daki kabine oluşturma sürecine tam müdahalelerine ilaveten siyasi olmayan hükümetin kurulmasından yana olup bu kabineyi Hizbullah'ı Lübnan'ın siyasi yapısından uzaklaştırmak ve hükümetten koparmak istiyorlar. Buna ilaveten Hariri yeni kabinenin oluşturulması için kimi bakanlıkların dönüşlü olmasını da önermiştir. Lübnan'ın El Cedidi kanalı ise bu hususta görevlendirilen Başbakan Saad el-Hariri'nin yol haritasında bakanlıkların Lübnan'ın farklı aşiretleri arasında paylaşılmasını önerdiğini belirtti. Hariri ve Cumhurbaşkanı Michel Aoun arasında varılan anlaşmaya göre Şii grupların elinde bulunan Hazine Bakanlığı hariç diğer bakanlıklar dönüşlü olacaktır. Lübnan'ın bakanlıkların dönüşlü ve belli dönemler ile el değiştirmesi Lübnan'da daha önce yaşanılmayan bir durumdur. Bir diğer yandan ise bakanlıklara yönelik fırkacı ve paylaşımcı bakışların ortadan kalkması için dönüşlü bakanlık önerisi de işe yaramayacak, tam tersi bu ülkedeki siyasi ihtilafları daha da arttıracaktır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 15 Şaban 1399, Hicri Kameri 19 Rebiülevvel 1442 ve 5 Kasım 2020 Perşembe. 42 yıl önce bugün Hicri Şemsi 15 Şaban 1357'de İran Radyo Televizyon Kurumu personeli Despot Şah rejimine itiraz etmek amacıyla grevlərə başladı. İran Radio Televizyon Kurumu çalışanlarının öncülüyündə başlatılan grevlər aslında şah rejiminə qarşı baskıların artması dahilində və bu zalim rejimin çökmə zemininin hızlandırılması amacıyla yapıldı. İşte böyle bir gündə şah memurları basınla ilgili kurumlara saldırı düzenleyip birçok gazeteciyi tutukladılar ki saldırılar neticesinde yüksek tirajlı gazetelerin yayını durduruldu. ...28 yıl önce bugün Hicri Şemsi 15 Şaban 1371'de önde gelen alim ve fakih Ayetullah Şeyh Mehdi Noqani vefat etti. Hicri Şemsi 1305'te Kutsal Meşhed kentinde dünyaya gelen Noqani, ilkokul eğitimini tamamladıktan sonra dini eğitimini sürdürmek, kendi dönemindeki önde gelen alimlerden feyizler aldı ve kendisi de ciddi bir şekilde dini mariflerin tebliğ ve yayılmasına çalıştı. İran halkının rahmetli İmam Hümeyni önderliğinde Despotşah rejimine karşı başlattığı mücadele sürecine katıldı. Altı yıl önce bugün 5 Kasım 2014'te Hristiyan şair ve yazar George Jordak vefat etti. Dünyaca tanınmış Lübnanlı şair, yazar ve tarihçi George Jordak 83 yaşında hayatını kaybetti. Hristiyan bir aileye mensup olan Jordak, 40 yılını İmam Ali Aleyhisselam hakkında araştırmaya adadı ve bu konuda çok sayıda eser kaleme aldığı için İmam Ali aşığı olarak ün yaptı. Jordak'ın İnsanlığın Adalet Sesi İmam Ali adlı müstesna eseri Müslümanların yanı sıra diğer inanç mensuplarının da ilgi ve takdirini kazandı. ...135 yıl önce bugün 5 Kasım 1885'te Amerikalı ünlü tarihçi ve filozof Will Durant Massachusetts eyaletinde dünyaya geldi. ...141 yıl önce bugün 5 Kasım 1879'da ünlü fizikçi ve ışık ve elektrik kanununun kurucusu James Maxwell hayata veda etti. Maxwell, elektrik ve mıknatıs adlı eserini yayınlamakla İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nde fizik kürsüsünde üstadlık makamına ulaştı. ...76 yıl önce bugün 5 Kasım 1944'te Fransız tabip, sosyolog ve filozof Dr. Alexis Carrel hayata veda etti. 28 Haziran 1873'te Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya gelen Alexis Carrel çocukluğunda önceleri annesi tarafından evde yetilmiştir. Bir iş adamı olan babası o daha bir çocukken ölmüştür. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Türkiye'den köşe yazarlar. Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz. Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden sizlere aktaracağız. Cumhuriyet, ekonomi ciddi bir çöküşe sürükleniyor. Karar, İzmir'de acımız katlanıyor. Yeni Asya, İzmir depremi ve COVID-19 salgınına ilişkin alınan yeni kararlar açıklandı. Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Erdal Sağlam 3 Kasım tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde ekonomi ve depremde sorumlular için aynaya bakmalı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Piyasalarda yaşanan kur depremine geçen cuma günü gerçek anlamda bir deprem daha eklendi. Tüm hafta sonu İzmir, Bayraklı'da yıkılan binaların altında kalan, yaşamını yitiren insanlarımızın acısını yaşadık. Depremde yaşananlar umarız artık 2-3 hafta içinde unutulup gitmez. Yeni felaketleri önleyecek önlemler artık alınır. Gerçi daha önceki deneyimler düşünüldüğünde umutlu olabilmek pek mümkün değil. Aynı umutsuzluğu deprem nedeniyle Yunanistan ve Fransa ile oluşan olumlu hava içinde söyleyebiliriz. Öyle görünüyor ki popülist politikacılar karşılıklı iç siyaset malzemesi olarak bu kavgayı devam ettirecekler diyen yazar. Yazısının devamında ise şu satırları bizimle paylaşıyor. Depremin yarattığı büyük hasarın sorumluları aslında belli. Elverişli olmadığı bilinen arazilerde bu binaların yapılmasına izin verenler, binaları kurallara göre yapmayan açgözlü müteahhitler, maddi veya siyasi çıkar için binaları yeterince denetlemeyen kurum ve kişiler, aynı çıkarlar adına sürekli olarak imar afları çıkaran politikacılar, yani rant üzerine kurulu sistem. Benim gibi İzmir'i fazla bilmeyenler bile alüvyonlu dere yatağı Bayraklı'da bina yapılmasının ne kadar riskli olduğunu duymuş. İktidara yakın firmaların belediyenin izin vermemesine rağmen bu bölgede rezidanslar yapmak için çetrefil işlere girdiği haberlerini okumuştur. Her dönem vardı ama Türkiye'nin kaynaklarını ve aldığı dış borçların büyük bölümünü yutan iktidarın inşaat sevdası bu rant oyununu iyice büyüttü, kuralları iyice geçersiz kıldı. Kötü sistem ve kötü yönetim nedeniyle insanlarımız çürük binalar altında yaşamlarını yitiriyor, daha büyük felaketler bizi bekliyor. Politikacılar ise felaketin yarattığı hasarı popülist söylemlerle kendi lehine kullanıp en azından olası oy kayıplarını engellemeye çabalıyor. Yaşanan can kayıplarına rağmen salgının alevlendiği ortamda il kongrelerini yapmaya devam eden partili cumhurbaşkanı 10 yıllardır İstanbul yönetimine sahip değilmiş gibi geçmişin vesayetçi iktidarlarının depreme karşı sağlam binalar yapılmamasında suçlu olduğunu söyledi. Hem de son 11 yılda 164 kez değişiklik yapıp 7 kez imar affı çıkaran kendi yönetimi değilmiş gibi. Özetle, kötü sistem ve yönetimin bir sonucu olan depremlerin sorumluluğunu kimse üstüne almıyor. Hatta kimileri daha ileri gidip sorumluluk kendilerine yüklenmesin diye uhrevi bahanelerle bu kadar insanın ölmesinde yöneticilerin ihmalini perdelemeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan belli ki kurlardaki patlama nedeniyle yine düşman edebiyatı yapmaya karar vermiş. Geçen hafta sürekli il kongrelerinde konuşup Türkiye'nin ekonomik kuşatma altında olduğunu, bunu aşacaklarını söylüyor. Bu söylemi daha önce de duymuştuk ama ekonomik fiyaskonun kurlarla iyice açığa çıkması üzerine 2023'e kadar bunu da aşacağız diyerek biraz sabır da istemeye başladı. Ülkelerin çıkar çatışması nedeniyle rakip ve düşmanların olması normaldir ama siz ayaklarınızın üzerinde sağlam basıp akıllı olursanız halkınızın refah ve özgürlüğü için dostunuzu çoğaltır, yine de olursa sağlam bünyenizle saldırılara rahatlıkla karşı koyabilirsiniz. Siz yıllardır yanlış ekonomi politikaları güdüp kasanızı boşaltmışsınız. Faiz ve kurlar hep birlikte yukarı doğru tırmanmaya devam ediyor. Döviz rezervleriniz swap hariç eksilerde, yoksulluğunuz artarken her önünüze gelene kafa tutuyor, sonra da çıkıp düşmanlarımız diyorsunuz. Türkiye ekonomisinde yaşanan krizde de depremlerde bu kadar çok insanımızın kaybedilmesine yol açan kötü yönetimde de politikacılar düşman aramak yerine sorumlu görmek istiyorlarsa önce aynaya bakmalılar. Esfender Korkmaz 3 Kasım tarihli Yeni Çağ gazetesinde ekonomide kurtuluş umudu var mı? Başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ekonomik krizleri serbest piyasa ekonomisinde düzeltme olarak görebiliriz. Krizler sermaye piyasasında balon oluşması, finans sektörü ile reel sektör arasındaki dengenin bozulması, piyasanın spekülasyona teslim olması gibi nedenlerle oluşur. Krizlerle birlikte bu dengeler yeniden oluşur. Verimsiz, çalışmayan firmalar iflas eder. Yerlerine daha verimli firmalar kurulur diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor. Bugünkü sorunumuz kriz boyutunda değil, kriz ötesi uzun dönemli buhran yaşıyoruz. Maalesef bugünkü siyasi tablo içinde bu buhranın çözülmesi de zor görünüyor. En tehlikelisi de ekonomide dinamiklerin çökmesidir. Zaten yerli ve yabancı yatırım yapmıyor. Metropol araştırmanın son anketine göre de halkın %78'i ekonomik gidişatın daha da kötüleşeceğini düşünüyor. Olumsuz beklentiler iç ekonomide iç dinamiklerin durmasına ve buhranın derinleşmesine neden olur. Bu şartlarda kurtuluşun iki yolu var. İster iktidar partisi kendi inisiyatifiyle olsun, ister MHP'nin tercihi yoluyla olsun, isterse erken seçimle olsun, siyasi yapıdan meydana gelebilecek değişmedir. Hangi yolla olursa olsun çözümün başlangıcı parlamenter sisteme dönmektir. Doğrusu bu günkü ekonomik gidişata ve şartlara göre daha pragmatik ve yarını görebileceğimiz politikalar üretmek ve bunu bir planlama içinde yapmaktır. Bu kapsamda döviz ve kur sorununu çözecek tek merci var, IMF. Burada temel sorun IMF değil krizi, IMF'ye gitmeyi zorunlu kılan bir sona taşımış olmaktır. Ok yaydan çıkmıştır, IMF'yi tartışacak durumda değiliz. Cumhurbaşkanlığı sarayları özel sektöre turizm amaçlı devredilmelidir. Kamuda yabancı araba kullanmak yasaklanmalı. Mevcut arabalar ve uçaklar satılarak bütçeye gelir sağlanmalıdır. Devlet içinde devlet görünümü veren ve aslında siyasi popülizm kapısı olan Cumhurbaşkanlığındaki bütün kurumlar, istişare mercileri, özel danışmanlıklar iptal edilmelidir. Devlette yeniden liyakat esasına dönülmelidir. Aslında bir devlette devletin tüm kurumları zaten yürütmenin başı, başbakan veya başkanın danışmanıdır. İbrahim Kahveci 3 Kasım tarihli Karar gazetesinde fakirliği neden seviyoruz başlıklı yazısına yer veriyor. Bu işte bir tespit olmalı. Bir toplum fakirliği nasıl sevebilir, nasıl isteyebilir? Veriler çok net. 2018-2019 yıllarında lise altı eğitime sahip kesimden 2 milyon 637 bin kişi işini kaybediyor. Bu kesimin iş kaybetme oranı %16,4. Yani her 100 lise 6 eğitimliden 16,4 kişi işini kaybetmiştir. Yine bu lise altı eğitime sahip kimsenin çocuk sayısı 2018-2019 yıllarında 118.047 kişi azalıyor. Bu kesimin çocuk sayısındaki azalış oranı da %16,2 ediyor diyen yazar yazısının devamında ise şu satırları bizimle paylaşıyor. Yani lise altı eğitime sahip kesim 2017 yılına göre 2019 yılında 100 çocuk yerine 83,2 çocuk yapıyor lise mezunlarında. İş kaybı sayısı 312 bin kişi ve iş kaybı oranı da %5,3 seviyesine ulaşıyor. Ama lise mezunlarında çocuk sayısı azalış oranı ise %2,8 seviyesinde gerçekleşiyor. Krizin daha az vurduğu lise mezunlarında çocuk yapma sayısındaki düşüşte azalıyor. Gelelim üniversite mezunlarına. Onlar bu krizden iş kaybı olarak etkilenmediği gibi 706 bin üniversite mezunu iş buluyor. Bu iş bulma oranı çocuk sayısına da yansıyor ve üniversite mezunlarının çocuk sayısı 288.762'den 297.989 kişiye çıkıyor. Üniversite mezunlarında çocuk sayısı %3,2 oranında artış gösteriyor. İnanılmaz veriler aslında ve bu konuda defalarca yazdım. Nankör okumuşlar dedim hatta. Çünkü eğitim seviyesi yükseldikçe ve kent merkezlerine gittikçe Cumhur İttifakı'nın oy oranı düşüyor. Ama tersine varoş ve kırsalda da oy oranı artıyor. Bu işte gerçekten bir teslik olmalı. Şimdi dönüp bakalım kim mutlu bu ülkede. Lise altı eğitimlerde mutluluk oranı %53,2. Lise mezunlarında mutluluk oranı %50,8. Üniversite mezunlarında mutluluk oranı %52,7. Ortada sorun yok sanırım. Okuyan iş buluyor, çocuk yapıyor ama mutluluğu yakalayamıyor. Eğitim seviyesi düştükçe iktisadi olarak tersi oluyor ama mutluluk aynı seviyede kalabiliyor. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İmam Hümeyni Mektebi'nde. Değerli dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde isimli sohbetimizin 89. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde geçen bölümünün devamı olarak İmam Hümeyni'nin talim ve tedris alanında teamül ve tartışma özelliğini ele almak istiyoruz. Geçen bölümde rahmetli İmam Hümeyni'nin taalim ve tedriste eleştirel düşünceye verdiği önemden bahsettik. Ve dedik ki İmam ulemaya duyduğu büyük saygının yanında her zaman onları hatta talebeleri ilmi tartışmalara ve ders konularını sorgulamaya ve cevap aramaya davet ediyordu. Geçen bölümde ayrıca imam derslere aktif bir şekilde katılan talebeleri önemsediğini ve düşüncesiz ve duyarsız bir şekilde derslere katılan ve zamanın boşa harcanmasına sebebiyet veren talebelere ders sırasında bunu yapmalarına müsaade etmediğini anlattık. Şimdi sohbetimizin devamında biraz önce de belirtildiği üzere İmam Hümeyni'nin talim ve tedris alanında teamül ve tartışma özelliğini ele almak istiyoruz. Eğitim sırasında hocanın izlediği tedris yöntemi oldukça önemli ve etkili bir konudur. Tedris, öğretmenin veya hocanın sınıfta bulunduğu sırada yaşanan ve amacı öğrencilerin ders iyi anlamaları için uygun ortam oluşturmaktan ibaret olduğu eğitim faaliyetine verilen addır. Bu tedris söz konusu olduğunda öğrenme sürecinin gerçekleşmesi için en az 3 şart gerçekleşmesi gerekiyor. Bu şartlardan ilki önceden belirlenen hedeflerin bulunmasıdır. Yani öğretmen eğitimden ve tedristen amacını bilmeli ve hangi hedeflere ulaşmak istediğini önceden tespit etmelidir. İkinci şart, öğretmen ve öğrenci arasında karşılıklı bir teamülün bulunmasıdır. Yani talim süreci tek yanlı ve tek taraflı olmamalıdır. Üçüncü şart ise öğretmenin muhataplarına konuyu kolayca öğrenebilmeleri için uygun fırsatlar oluşturmasıdır. Dolayısıyla tedris yöntemi sırf bilgileri aktarmak değildir ve öğrenme şartları ve karşılıklı teamül gibi durumlarda çok önemlidir. Eğitim uzmanları tedris yöntemlerini ve tekniklerini dört genel bölüme ayırıyor. Birincisi, bilgileri doğrudan intikal ettirme temelinde tedris yöntemleri. İkincisi, teamül temelinde tedris yöntemleri. Üçüncüsü, konu eksenli tedris yöntemleri. Ve dördüncüsü de bireysel tedris yöntemleri. Gerçi bu yöntemlerden herhangi biri diğerlerine nazaran daha üstün olduğunu söyleyemeyiz. Nitekim herhangi bir yöntemi seçmek, dersin konusu, muhatapların ilmi seviyesi, yaş seviyesi, sayıları ve benzeri etkenlere bağlıdır. Ama yine de eğitim uzmanları, teamül temelli tedris yönteminin diğer yöntemlere kıyasla en başarılı ve en iyi yöntemlerden sayıldığını belirtiyor. Teamül temelli tedrisin özelliklerinden biri bu yöntemin aktif olmasıdır. Öğrencinin faal olmasına vurgu yapılan tedris yöntemine aktif tedris denir. Bir başka ifadeyle öğrenci öğrenme ve öğretme sürecinde aktif rol ifa ederek hoca ile tartışır, meseleleri çözümler ve hocasının yol göstermesi. Thank you.